Ayrım Altı Miras, Robert Ludlum, sayfa 59. Reims'de 17. Fransız birlikleriyle karşılaştılar. Fransızlar aç ve her şeyden bıkmış durumdaydılar. Reims'de bir zorlukla karşılaşmadılar. Fransızlar ilgilenmeyen sorular sorduktan sonra yalnızca omuz silkmişlerdi. Batıya Villers-Cotterets'e doğru ilerlediler. Yollar geriden yollanan erzak ve yardımcı güçlerle doluydu. İki adam Via Cotterets'in sınırına gece vardılar. Yoldan ayrılarak bir tarlayı geçtiler ve bir ağaç kümesinin altına koştular. ''Burada birkaç saat dinlenelim.'' dedi Strasser. ''Kaçmaya çalışma, uyumayacağım.'' ''Sen delisin ahbap. Senin bana ihtiyacın olduğu kadar benim de sana var. Cephede olan taburundan 40 mil kadar uzakta yalnız bir Amerikalı. Kafanı kullan.''
''Çok inandırıcısın ama ben bizim imparatorluğun generalleri gibi bunak değilim. İnandırıcı fakat boş konuşmalara kulak asmam.''
''Nasıl istersen.'' ''Cotterets ile Paris'in arası en aşağı 60 mil. Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Uyumamız iyi olur.
Nöbetleşe uyumak akıllıca bir iş olur.''
''Yavol!'' dedi Strasser küçültücü bir kahkahayla. ''Berlin'deki Yahudi bankacılar gibi konuşuyorsun.'' ''Sen şöyle yap, biz böyle yapacağız. Neden tartışalım?''
''Teşekkür ederim, Amerikaner. Hayır, ben uyumayacağım.''
''Sen bilirsin.'' Scarlett omuzlarını silkti. ''Sizin neden savaşı kaybettiğinizi anlamaya başlıyorum.'' diyerek yan tarafına döndü. ''İnatçı olmak için inatçılık ediyorsunuz.'' Birkaç dakika konuşmadılar. Sonunda Gregor Strasser Amerikalı'ya alçak bir sesle cevap verdi.
''Biz savaşı kaybetmedik, biz ihanete uğradık.''
''Tabii tabii, mermiler bozuktu ve topçularınız kendi kendilerini vurdular. Ben uyuyacağım.'' Alman subayı kendi kendine konuşur gibiydi.
''Bir sürü mermi boş kapsül içindeydi, birçok silah iyi çalışmıyordu, ihanet.''
Yolun boyunca Via Cotterets'ten çıkan kamyonlar arkalarında cephane sandıkları taşıyan atlar geçiyordu. Kamyonların ışıkları titreşerek bir aşağı bir yukarı dans ediyorlardı. Hayvanlar kişniyor, askerler de onlara bağırıyordu. Saklandığı yerden onları seyreden Ulster Scarlet, biraz daha zavallı piç sürüsü diye düşündü.
''Hey Strasser, şimdi ne olacak?''
''Was ist?'' Strasser biraz kestirmişti. Şimdi kendine çok kızıyordu. ''Bir şey mi dedin? Seni nasıl aldatabileceğimi gördün mü? Şimdi ne olacak?'' diye sordum. ''Yani size.'' ''Bizlere ne olduğunu biliyorum. Törenler yapılacak herhalde.''
''Bizim için törenler, kutlamalar yok. Herkes ağlayacak, sarhoş olacak. Çoğu umutsuzluğa düşecek. Birçoğunu da öldürecekler. Bundan emin olabilirsin.''
''Kim?'' ''Kimi öldürecekler?''
''Aramızdaki hainleri. Onları arayacaklar ve acımadan öldürecekler.''
''Sen delisin. Daha önce de deli olduğunu söylemiştim. Şimdi gayet iyi biliyorum.''
''Ne yapmamızı isterdin? Sizler daha zehirlenmediniz ama size de sıra gelecek. Bolşevikler, hepsi sınırlarımızda ve içeri giriyorlar. Bizi kökümüzden yiyorlar, içten çürütüyorlar. Ve Yahudiler, Berlinli Yahudiler bu savaştan servet yaptılar. Fırsatçı pis Yahudiler. Kurnaz herifler, bugün bizi satıyorlar, yarın sizi. Yahudiler, Bolşevikler, kokuşmuş küçük insancıklar. Biz onların kurbanıyız ve bunu bilmiyoruz. Onlarla savaşacağımıza birbirimizle savaşıyoruz.''
Ulster Scarlet yere tükürdü. Scarlatti'nin oğlu sokaktaki adamın sorunlarıyla ilgili değildi. Basit adamlardan ona neydi ki? Ama yine de kuşkulanmıştı. Strasser basit bir adam değildi. Bu kibirli Alman subayı da aynı derecede basit adamlardan nefret ediyordu. ''Peki bu adamları ortadan kaldırdığınız zaman ne yapacaksınız? Kendinizi dağlar kralı mı ilan edeceksiniz?''
''Evet, hem de bir sürü dağın kralı.''
Scarlet Alman subayına arkasını döndü ama gözlerini kapamadı. ''Bir sürü dağlar.'' Ulster Scarlet böyle bir şeyi hiç düşünmemişti. Scarlatti milyon üzerine milyon yapmıştı ama Scarlatti hükmetmemişti. ''Ele Scarlatti'nin oğulları?'' Onlar hiçbir zaman hükmedemeyeceklerdi. Elizabeth bunu açıkça belirtmişti.
Strasser,
yah! Kim bu insanlar, sizin insanlarınız?
Kendilerini adamış güçlü kişiler, isimlerinden söz edilemez. Yenilgiden yükselip Avrupa'nın ayrıcalıklı tabakasını birleştirmek için çalışan kişiler. Scarlett başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Alçakta duran bulutların arasından yıldızlar parlıyordu. Gri, siyah, parlak, beyaz noktalar. Strasser,
was ist?
Nereye gideceksin? Bitince demek istiyorum.
Heidenheim'a, ailem orada.
Nerede bu?
Münih ile Stuttgart'ın arasında.
Alman subayı garip, iri yarı Amerikalı kaçağa baktı. Kaçak, katil ve düşmanın yardımcısı ve suç ortağı.
Yarın akşam Paris'te oluruz, sana para bulacağım. Argenteuil'de benim için para bulunduran bir adam var. Teşekkür ederim.
Uslar Scarlett tekrar döndü, yüzünün altındaki toprağın kokusu tertemizdi.
Yalnızca Strasser, Heidenheim, hepsi bu kadar mı?
Hepsi bu kadar.
Bana bir isim ver, Strasser.
Ne demek istiyorsun?
Seninle bağlantı kurduğum zaman benim kim olduğumu anlayabileceğim bir isim.
Strasser bir an düşündü.
Peki Amerikaner. Unutamayacağım bir isim seçelim. Kröger.
Ne?
Kröger. Onbaşı Heinrich Kröger. Mayıs Argon'da kafasını uçurduğun adam.
10 Kasım günü öğleden sonra 3'te ateşkes emri çıktı. Uster Stewart Scarlett bir motosiklet satın alarak Lahara Zey ve ötesine yapacağı hızlı yolculuğa başladı. B bölük 14. tabura doğru. Taburun konakladığı bölgeye gelerek aranmaya başladı. İşi güçtü. Kamp sarhoş, boş bakışlı, ağızları pis kokan her çeşitten askerle doluydu. Herkes sarhoştu. B bölüğü dinsel bir tören yapıyordu kaybettikleri bir silah arkadaşları için. Teğmen, Ulster, Stewart, Scarlett için. Scarlett bir süre onları izledi. Yüzbaşı Jenkins, ölüler duasını okumayı bitirdikten sonra adamlarıyla beraber başka bir duaya başladı.
Cennetteki babamız.
Adamların bazıları hüngür hüngür ağlıyorlardı. Terhis kağıdında yazılanlar şunlardı. Tek başına 3 düşman makineli tüfeğini ve askerini bozguna uğrattıktan sonra bir dördüncünün arkasından gidip onu da mahvederek hem kendi hem de birçok müttefik askerin hayatını kurtardı. Geri dönmediği için öldüğü sanılmıştı. Ama bir hafta önce ateş kesilene kadar B bölüğüne Scarlett'ın "Kardeşim Rolly için" demesi bir savaş çağrısı haline gelmişti. Tanrı'nın sonsuz bilinciyle ateşkesten sonraki gün Teğmen Scarlett taburuna dönmüştür. Bitkin ve zayıf düşmüş olarak o zafere döndü. Başkanlıktan gelen emre göre biz de kendisine.
5. Bölüm.
New York'a döndükten sonra Ulster Stewart Scarlett bir savaş kahramanı olmasının her istediğini yapmasını sağladığını anladı. Artık dakiklik ve bunun gibi basit toplum kurallarına aykırı düşmesi hoşgörüyle karşılanıyordu. İnsan yaşamının en büyük sınavını vermişti, ölümle karşılaşmıştı. Evet, onun gibi binlercesi vardı ama çok azı kahramanlık kazanabilmişti ve hiçbiri de bir Scarlett değildi. Şaşkına dönmüş olan Elizabeth, oğlunu paranın alabileceği her şeyin içinde adeta boğuyordu. Chancellor Drew bile küçük kardeşinden söz ederken ailenin başkanı diyordu. Ve böylece Ulster Stewart Scarlett 20'lerde çok önemli bir kişi oldu. Toplumun en ileri gelen kişilerine kadar herkes onu bir arkadaş olarak kabul ediyordu. Girdiği topluluklara pek bir katkısı olmamasına rağmen yine de kendine özgü bir durumu vardı. Yaşamdan bekledikleri akıl dışıydı ama zaman da akıl dışı değil miydi? Bütün beklediği zevk peşinde koşabilmek, acıdan kaçmak ve amacı olmadan var olabilmek gibi görünüyordu. Yalnızca görünüş böyleydi. Ama gerçekte Heinrich Kröger bambaşka şeylerin peşindeydi. Yılda 2 kez mektuplaşıyorlardı. Strasser'ın mektupları Manhattan'da bir posta kutusuna geliyordu.
Nisan 1920. Sevgili Kröger, işi resmileştirdik. Eski işçi partisine yeni bir isim ve canlılık kazandırdık. Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi. Ve lütfen sevgili Kröger, dediklerimi çok ciddiye alma. Gayet iyi bir başlangıç. Versay Anlaşması'nın kısıtlamaları çıldırtıcı. Almanya'yı bir hiç yerine koyuyorlar. Ama yine de iyi. Bizim için daha iyi. İnsanlarımız çok kızgın. Bizi içten yıkanlara, zaferi kazananları kızdıkları kadar kızıyorlar.
Haziran 1921. Sevgili Strasser, sizin Versay'ınız, bizim de Volstead'imiz var. O da bize iyi geliyor. Herkes kendi payına düşeni alıyor. Ben de bizim payımızı.
İnsanlar rüşvet istiyorlar. Yararlı kişileri tanımak gerek. Para beni ilgilendirmiyor. Canı cehenneme. Ben başka şeyler istiyorum. Çok daha önemli.
Ocak 1922. Sevgili Kröger çok yavaş ilerliyor. Halbuki daha ne kadar çabuk olabilir? Sıkıntı gün geçtikçe artıyor. Sandık dolusu paranın hiçbir değeri yok. Hitler Ludendorff'u yenerek partinin başkanlığını iyice kabullendi. Hatırlıyor musun, bir ara sana sözünü edemeyeceğim isimler olduğunu söylemiştim. İşte Ludendorff onlardan biri. Hitler'e güvenmiyorum. Ucuz, fırsatçı bir yönü var.
Ekim 1922. Sevgili Strasser, iyi bir yazdı ve daha iyi bir sonbahar ve mükemmel bir kış olacak. Bu yasaklar dönemi tamamen delik. Birazcık paran olsun hemen işe girişebiliyorsun. Hem de ne iş. Kuruluşun gittikçe büyüyor, tam senin istediğin gibi.
Temmuz 1923. Sevgili Kröger, çok endişeliyim. Kuzeye taşındım. Beni aşağıda verdiğim adreste bulabilirsin. Hitler aptalın biri. Poincaré'nin Ruhr'u eline geçirmesi, Hitler'e Bavarya'yı siyasal bir birlik altında toplayabilme olanağını vermişti. İnsanlar hazır ama karışıklık değil, düzen bekliyorlar. Bunun yerine Hitler sadece bağırıp çağırıp o bunak Ludendorff'un kendine bir mevki vermesini bekliyor. Acaba partide ikimiz için de yer var mı? Kuzey'de çok hareket var. Binbaşı Buhrücker isminde biri siyah ordu kurmuş. Bizim amacımızla bağdaşabilecek geniş kapsamlı bir ordu. Yakında Buhrücker'de konuşacağım. Bakalım, göreceğiz.
Eylül 1923. Sevgili Strasser, geçen Ekim'den bu yana inanılmaz iyi bir yıl oldu. İnsanın geçmişinden nefret ettiği ama şimdi bir silah gibi kullanabileceği bir şey bulması gülünç duruyor. İki ayrı yaşamım var. Kendimi övmek gibi olmasın ama ikisini de çok iyi yönetiyorum. Arkadaşın Kröger'i Fransa'da öldürmediğin için kıvanç duyacağını sanıyorum.
Aralık 1923. Sevgili Kröger, hemen güneye doğru yola çıkıyorum. Münih'te işler berbat gitti. Zor kullanmamalarını söylemiştim ama beni dinlemediler. Dostlarımız Hitler'in uzun bir hapis cezası yemesine engel olamayacaklar galiba. Zavallı Ludendorff'a ne olacağını Allah bilir. Buhrücker'in siyah ordusu Zeyk tarafından bozguna uğratıldı. Neden? Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Her zaman yanlış insanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Yahudilerle komünistler durumdan zevk alıyorlar. Bu memleket deli gibi.
Nisan 1924. Sevgili Strasser, gerçek güçlükle ilk kez karşılaştım ama şimdi işler düzelmeye yüz tuttu. Sorun çok basit. Çok sayıda insan aynı davanın ardından koşuyor. Herkes aslan payını kendi için istiyor. Hepsi için yetecek kadar var ama kim inanır ki? Tam senin anlattığın gibi kavga etmemesi gerekenler savaşıyorlar. Neyse, giriştiğim işi başarmak üzereyim. Yakında binleri kapsayan bir listem olacak. Binler, istediğimizi yapabileceğiz.
Ocak 1925. Sevgili Kröger, bu benim son mektubum, Zürih'ten yazıyorum. Herr Hitler serbest bırakıldıktan sonra tekrar partinin başkanı oldu. Aramızda derin farklılıklar olduğunu söylemeliyim. Belki bir çözüm bulunabilir. Benim de arkamdan gelenler var. Hepimiz çok sıkı denetleniyoruz. Weimar bizden çok korkuyor. Korkması da gerek. Telefonumun, mektuplarımın ve her davranışımın gözlendiğinden eminim. Artık fırsat yok ama zamanımız yaklaşıyor. Cesurca bir plan hazırlanıyor. Heinrich Kröger'in de katılmasını öne sürdüm. Büyük bir plan bu. Londra'da Berthold ve oğlundan Marquis Jacques-Louis Berthold'la bağlantı kuracaksın. Nisan'ın ortasına kadar adamı bulmaya çalış. Benim de öyle olduğu gibi bildiği tek bir isim var. Heinrich Kröger.
Washington'da beyaz saçlı 63 yaşında bir adam masasına oturmuş, pencereden K sokağına bakıyordu. İsmi Benjamin Reynolds'tu ve 2 yıl içinde emekli olacaktı. Ama o zamana kadar iç işlerine bağlı bir bölümün çalışmasından sorumluydu. Bölümün ismi muhasebeydi. 500 kişiden az bir topluluk içinde yalnızca 20. grup olarak bilinirdi. Bölümün kısaltılmış ismini kökeninden almıştı.
20 saymandan oluşmuş bir grup siyasilerin çıkar çatışmalarını denetlemek için iç işlerinden göreve atanmışlardı.
Amerika'nın savaşa katılması ve savaş gücünü kaldırabilecek şekilde endüstrinin aniden hızlandırılmasıyla 20. grubun çalışmaları çok hızlandı. Birkaç tane saymanın altından kalkamayacağı kadar iş yüklenmişti üstlerine. Ama sayılarını arttırmaktansa bu sessiz grubu en nazik durumlarda kullanmaya karar alındı. Ne de olsa bu adamlar kendi konularında uzmandılar.
Savaştan sonra 20. grubun dağıtılması düşünüldü ama her bu işe kalkıştıklarında adamların becerilerinin kullanılması gereken yeni sorunlarla karşılaşıyorlardı. Bu sorunlar genellikle devlet parasından fazlaca kullanmaya yeltenen yüksek dereceli devlet memurları tarafından doğuyordu. Ama bazen hiç kimsenin elini sürmek istemediği konulara eğilmek zorunda kalıyorlardı. Örneğin Maliye Bakanlığı'nın Scarlatti adında birilerini kovalamaktan kaçınması gibi.
Neden Glover diye sordu beyaz saçlı adam. Neden? Belgemiz az da olsa neden?
Herhangi bir insan neden yasaları çiğner? Reynolds'tan aşağı yukarı 10 yaş genç bir adam büyüğünün sorusuna başka bir soruyla karşılık verdi.
Kazanç için ve bu yasaklar devrinde de bol bol kazanç var.
Hayır, Allah cezasını versin, hayır.
Reynolds iskemlesinde hızla dönerek piposunu masaya vurdu. Yanılıyorsun. Bu Scarlatti'nin ikimizin de aklının alamayacağı kadar çok parası var. Dediğin saçma oluyor. Bir şeyler içer misin benimle?
Saat 5'i geçiyordu. 20. grubun adamlarının hepsi gitmiş. Yalnız Ben Reynolds'la Glover denilen adam kalmıştı.
Beni şaşırtıyorsun Ben, dedi Glover gülümseyerek.
Öyleyse canın cehenneme. Ben de kendime saklarım.
Böyle bir şey yaparsan seni ihbar ederim, iyi mi bari?
Yeni gemiden çıkmış.
Reynolds üst çekmeceden deri kaplı bir şişe ve iki bardak çıkartarak içkiyi boşalttı.
Kazancı bırakırsan geriye ne kalır Ben?
Reynolds içmeye devam ederken ben ne bileyim dedi.
Ne yapacaksın? Anladığıma göre kimse elini sürmek istemiyor.
Evet, herkes bu işe dokunmaktan sakınıyor. Tabii Bodrum'unda bir kasa içki bulunan bir zavallı New Jersey'li Bay Smith ve Jones'la uğraşırlar. Ama buna dokunmaktan da bucak bucak kaçınırlar.
Anlıyorum ben.
Bu Scarlatti endüstrileri, devletin zengin güçlü dostları, Maliye Bakanlığı'nın da onlara ihtiyacı var.
Ne yapmayı düşünüyorsun ben?
Bu devin cücelerin işine niçin burnunu soktuğunu öğrenmek istiyorum.
Nasıl?
Canfield'ın yardımıyla.
Canfield iyi bir insan. Ben.
Glover Matthew Canfield'ı severdi. Adam becerikliydi ve iyi bir insandı. İkimizden de iyi diye düşündü. Her neyse benden daha iyi. Hiçbir şeye artık umursamayan benden.
Ama Reynolds'tan iyi insan çok az bulunurdu.
Benjamin Reynolds yardımcısına baktı. Sanki onun aklından geçenleri okuyor gibiydi.
Evet, beceri dolu bir genç. Şimdi Chicago'da. Git ve onu çağır. Kağıtları burada bir yerde olmalı.
Benim masamda.
Yarın geceye kadar burada olmasını sağla.
6. ayrımın sonu. Sayfa 69.